Ayrım 6. Elmish Claire'in kuyusu. Anatole France, sayfa 64. 3. Usta. Cimabue ve Giotto'nun güzel tarzında yüzleri tasvir etmenin sırrını aldığı gibi sıvaları ve renkleri hazırlayıp kullanmayı da öğrenen Floransalı genç Buonamico Cristofani, öteki adıyla Buffalmacco, ustası Andrea Taffi'nin atölyesini terk etti ve kas kafanın evinin tam karşısındaki Kumaşçılar Mahallesi'ne yerleşmeye gitti. Oysa o çağda süse düşkün kadınların çiçekler işli elbiseler giymesi gibi İtalyan kentleri de kiliselerini ve manastırlarını resimlerle kaplama övüncünü taşıyorlardı. Floransa tüm öteki kentlerin arasında erkin ve görkemli görünüyordu. Orası bir ressam için iyi yaşamak demekti. Buffalmacco resimlerini hareket ve ifade vermesini biliyordu. Tanrısal Giotto'nun altında kalsa da buluşlarının güleç bereketliliğinden zevk duyuyordu. Çok geçmeden de oldukça fazla sipariş aldı. Çabucak zenginlik ve ün kazanmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Ama en büyük kaygısı Bruno Di Giovanni ile de Nello'nun eşliğinde eğlenmek, kazandığı tüm parayı onlarla birlikte sefahate saçmaktı. O sırada Floransa'da kurulu Faenzalık Hanımlar Manastırı'nın baş rahibesi Manastır Kilisesi'ni fresklerle süsletmeye karar verdi. Kumaşçılar ve Hallaçlar Mahallesi'nde Buffalmacco adında yetenekli bir ressamın bulunduğunu öğrenerek bu resimler konusunda anlaşması için kahyasını ona gönderdi. Usta önerilen fiyatı kabul edip çalışmaya girişti. Manastırın kilisesine bir iskele kurdurttu, göz kamaştırıcı bir güçle Hazreti İsa'nın öyküsünü resmetmeye başladı. Öncelikle mabedin sağında kutsal masumlar katliamını tasvir etti. Küçük sevgili yavrularını cellatların elinden boşuna kurtarmaya çabalayan annelerin acısını ve öfkesini öylesine canlı bir biçimde ifade etmeyi başardı ki sanki duvar dindarların ayinde Cur Jurudelis Herodes diye ilahi söylemeleri gibi dile geliyordu. Meraklarının etkisiyle rahibeler ikili ya da üçlü olarak ustayı çalışırken görmeye geliyorlardı. Onlar bu mutsuz kadınlar ve can veren çocukların önünde bağırmaktan ve ağlamaktan kendilerini alamıyorlardı. Buffalmacco bir askerin bacaklarının arasında kundak bezinin içinde yatan, gülümseyerek baş parmağını emen bir süt bebeği resmetmişti. Rahibeler onun için merhamet diliyorlardı. Onu bağışlayın diyorlardı ressama. Bu adamlardan herhangi birinin onu görmemesi ve öldürmemesi için önlem alın. İyi kalpli Buffalmacco yanıt veriyordu. Sizin hatırınız için sevgili hemşireler, onu elimden geldiğince savunacağım. Ama bu cellatlar öyle bir öfke çılgınlığı içindeler ki onları durdurmak zor olacak. Rahibeler, bu küçük çocuk çok sevimli dedikleri zaman Buffalmacco onların her birine bundan daha sevimli birer tane armağan ediyordu. Rahibeler gülerek, çok teşekkür ederiz diye karşılık veriyorlardı. Baş rahibe de işin iyi yürütülüp yürütülmediğini gözüyle görüp emin olmak için geldi. O, Usimbalda adında soylu doğmuş bir hanımdı. Hoşgörüsüz, kibirli ve hareketliydi. Paltosuz, başlıksız, üzerinde zanaatkarlarınki gibi sadece gömlek ve pantolon bulunduğu halde çalışan bir adam görerek onu çırak yerine koydu ve konuşmaya tenezzül etmedi. Baş rahibe, kiliseye 5 ya da 6 kez gelip boya ezmekten başka bir şeye yaramadığını sandığı kişiden başkasını bulamayınca sonunda ona hoşnutsuzluğunu bildirdi. Çocuğum, dedi ona. Benim tarafımdan ustanıza sipariş verdiğim resimler üzerinde çalışmak üzere kendisinin gelmesini söyleyin. Bu resimlerin bir çırağın değil, onun elinden çıkmasını istiyorum. Buffalmacco kendini tanıtmaktan uzak, yoksul bir işçinin havasını ve tavırlarını takındı. Kendisini pek soylu bir hanıma güven verecek yapıda görmemesine karşın, görevi ona itaat etmek olduğundan Bayan Usimbalda'ya alçak gönüllülükle yanıt verdi. Sözlerinizi ustama ileteceğim, diye ekledi. Kendisi baş rahibe hanımın emirlerini yerine getirmekte kusur etmeyecektir. Bayan Usimbalda bu güvence üzerine dışarıya çıktı. Buffalmacco yalnız kaldığını görür görmez, iskelede çalıştığı tarafa üzerlerinde bir testi bulunan 2 tabure koydu. Sonra bir köşeye yerleştirmiş olduğu, tesadüfen oldukça yeni durumdaki paltosunu ve şapkasını alarak yaptığı uydurma mankene giydirdi. Dahası testinin ağzına bir fırça tutturdu. Bu yapılıp resim çizen bir kişiye oldukça benzeyen bu düzenden memnun kalınca, maceranın sonucundan önce bir daha ortada görünmemeye kararlı olan ressam oradan ayrıldı. Ertesi gün rahibeler ressama alışılmış ziyaretlerini yapmaya geldiler. Ama neşeli bir arkadaş yerine çok katı ve konuşup gülmeye pek yatkın olmayan bir kibar kişi buldular. İşlerini korku kaplayınca kaçıp gittiler. Bayan Üsimbalda da kiliseye gelince tam tersine ustayı çırağın yerinde görmekten sevinç duydu. Bir testiyle konuştuğunu farkına varmadan önce ona iffetli, soylu ve anlamlı resimler yapması için önemli nasihatlerde bulundu ve ressamı doğru yola çağırdı. Eğer hiç yanıt alamamaktan usanıp da ustayı paltosundan aşağı çekmese ve böylece testiyi, tabureleri, şapkayı, fırçayı devirmese, başrahibenin onu aşağılaması daha bir süre devam edecekti. Kadın önce büyük bir öfkeye kapıldı, sonra zekadan yoksun olmadığı için kendisine sanatçıyı giyimiyle ölçmemek gerektiğini, öğretilmek istendiğini anladı. Kahyasını Buffalo Macko'yu aramaya gönderip ondan başladığı çalışmayı bitirmesini rica etti. Buffalo Macko görevini ustaca başardı. Bilen kişiler bu fresklerde özellikle çarmıha gerilmiş İsa'yı, ağlayan üç Meryem'i, ağaca asılmış Judas'ı ve onunla alay eden adamı hayranlıkla seyrediyorlardı. Ne yazık ki bu resimler Faenzala Hanımlar Manastırı'nın kilisesiyle birlikte tahrip edildi. 4. Ressam. Alaycı mizacıyla olduğu kadar kiliselerle manastırlara resim yapmakta ustalığıyla da ünlü Buonamico, öteki adıyla Buffalo Macko, piskoposluğa resimlerle süslemesini isteyen Senyor Piskopos tarafından Floransa'nın Arezzo kentine çağrıldığı zaman artık genç değildi. Buffalo Macko bu çalışmayı üstlendi ve hemen mermer sıvasıyla kaplanan duvarlara çocuk İsa'ya bağlılıklarını bildiren kralların tutkunluğunu resmetmeye başladı. Birkaç gün içinde kır ata binmiş kral Malchior'u tasvir etmeyi bitirdi. Kralın sanki canlı olduğu söylenebilirdi. Atının eğri lal rengiydi ve değerli taşlarla işliydi. Bu arada o çalışırken piskoposun maymunu onun ne yaptığını izliyor, gözlerini bir an olsun ondan ayırmıyordu. Usta ister boya tüpleri ellesin, renkleri birbirine karıştırsın, yumurtaları çırpsın, isterse fırçayla henüz taze olan sıvaya birkaç dokunuşta bulunsun, hayvan bu hareketlerin bir tekini bile kaçırmıyordu. Bu hayvan, Cumhuriyet'in bir kadırgasıyla Berberi ülkesinden Venedik dükasına getirilmiş bir makaktı. Doç, maymunu Arezzo piskoposuna hediye etti. Piskopos da 3. Krallar kitabında X,22 anlatıldığı gibi Kral Süleyman'ın aynı şekilde Opir ülkesinden maymunlar ve tavus kuşları getirmiş olduğunu anımsatarak bu görkemli senyöre teşekkürde bulundu. Piskopos da 3. Krallar kitabında X,22 anlatıldığı gibi Kral Süleyman'ın aynı şekilde Opir ülkesinden maymunlar ve tavus kuşları getirmiş olduğunu anımsatarak bu görkemli senyöre teşekkürde bulundu. Senyor Guido, Piskopos'un adı buydu, sarayında en fazla değeri bu maymuna veriyordu. Piskopos hayvanı salonlarda ve bahçelerde özgürce dolaşmaya bırakıyordu. Maymun ise bazı hazırlıklar yapmaktan hiç geri kalmıyordu. Bir pazar günü ressamın orada bulunmadığı sırada maymun iskeleye tırmandı, boya tüplerini aldı, renkleri keyfince birbirine karıştırdı, eline geçirdiği yumurtaları kırdı ve fırçayı nasıl gördüyse öyle duvarın üzerinde dolaştırmaya başladı. Kral Meçior'un ve atın üzerinde çalıştı ve her şey kendi eliyle yeniden boyanıncaya kadar durmak bilmedi. Ertesi sabah Buffalo Macko boyalarını alt üst edilmiş ve çalışmasını bozulmuş bulunca içinde acı bir öfke hissetti. Yeteneğini kıskanan Arezzolu bir ressamın ona bu oyunu yapmış olduğu kanısını vararak piskoposa şikayete gitti. Senyor Guido çalışmaya yeniden koyulması ve esrarengiz şekilde tahrip edilmiş yapıtını ibedilikle onarması için ona baskı yaptı. Ona iki askerin yaklaşan kim olursa olsun mızraklarıyla vurmaya hazır bir şekilde gece gündüz nöbette olacağı sözünü verdi. Bu söz üzerine Buffalo Macko çalışmasına yeniden başlamaya razı oldu. İki asker de onun yanında nöbete konuldu. Bir akşam ressam günü tamamlayıp tam dışarı çıktığı sırada askerler Senyor Piskopos'un maymununun iskelede pek çevikçe onun yerine atladığını, kendileri ona engel olma fırsatı bulamadan aceleyle boya tüplerini ve fırçaları aldığını gördüler. Avazları çıktığı kadarıyla ustaya seslendiler. Ressam tam zamanında salona girdiğinde makağın olağanüstü bir hararette ikinci kez kral Malchior'u kır atı ve lal rengi eğri boyamakta olduğunu gördü. Bu görüntü üzerine gülsün mü ağlasın mı bilemedi. Gidip piskoposu buldu ve dedi ki, "Senyor Piskopos, benim resim yapma tarzımı beğeniyorsunuz. Ama maymununuz başka bir tarzı seviyor. Yanınızda bir ustanız olduğuna göre beni çağırmanıza gerek yoktu. O belki biraz deneyimden yoksundu ama şimdi artık öğrenecek hiçbir şeyi kalmadı. Ben Floransa'ya dönüyorum. Böylece konuştuktan sonra cennetlik Buffa Macco fazlaca kızmış olarak kaldığı hana döndü. Akşam yemeğini iştahsızca yedi ve üzüntü içinde yatmaya gitti. Senyor Piskopos'un maymunu rüyasına girdi. Yarı insan biçiminde değildi, gerçekte olduğu gibi. Ama San Gimignano dağı kadar yüksek, yukarı kıvrık kuyruğunun ucu ayı gıdıklar durumda. Çiftliklerin ve zeytin sıkma yerlerinin ortasındaki bir zeytin ağacı korusunda oturuyor, bacaklarının arasında ince bir yol, keyifli bağlar boyunca uzanıyordu. Bu arada yol sıra halinde yürüyen hacılarla kaplıydı. Bunlar tek tek ressamın önünden geçiyordu. Buffa Macco, şen mizacının sayısız kurbanını tanıdı. Önce ona sanatların ve uygulamasında nasıl onur kazanıldığını öğretmiş olan ihtiyar usta Andrea Taffi'yi gördü. Ona bunun karşılığında sırtlarına mum dikilmiş bir düzine hamam böceğini cehennemin cinleri diye yutturarak saf adamı göğe çıkarıldığını sanıp büyük korkuya düşeceği şekilde yatağı ile birlikte tavan kirişine kadar kaldırarak sayısız kez küçük düşürmüştü. Yün tarayıcısı kas kapayı ve onun iplik eğirmekte pek yiğit karısını gördü. Buffa Macco bu saf kadının tenceresine bir duvar aralığından avuçlar dolusu tuz atarak kas kafanın her gün çorbaya tükürüp karısına sopa atmasına neden olurdu. Üstad Simon de Villa'yı gördü. Doktor başlığından tanınan Bolonyalı doktoru Ripolilli'li. Hanımlar manastırı yakınında çöp çukuruna düşürmüştü. Doktor orada güzelim kadife giysisini berbat etti ama kimse ona acımadı. Çünkü o çirkin ama Hristiyan karısını hor görüp rahip Jean'ın kıçı nasır bağlamış kara kaçanı ile yatmak istemişti. Cennetlik Buffa Macco, Üstad Simon de Villa'yı gece sabbata götürebileceğine, oradaki şen birliktelikte Fransa kraliçesiyle aşk yaptığına, kraliçenin zahmetine karşılık kendisine şarap ve çerezler verdiğine inandırmıştı. Üstad aynı davranışla karşılaşacağı umuduyla daveti kabul etti. Buffa Macco hayvan postuna bürünmüş olarak şenliklerde kullanılan boynuzlu maskelerden birini takıp kendisini Üstad Simon'a onu sabbata götürmekle görevli bir cin gibi takdim etti. Adamı omuzlarından yakaladı, çöple dolu bir çukurun yanına kadar götürüp tepe takla çukurun içine attı. Buffa Macco daha sonra Calandrini gördü. Onu da Magnone ovasında Eliotropi adında bir tür taş bulunduğuna, bu taşın onu üzerinde bulunduran kişiyi görünmez yapma gücüne sahip olduğunu ikna etmişti. Calandrini Bruno da Giovanni eşliğinde Magnone'ye götürdü. Calandrin yeterince taş toplayınca Buffa Macco onu göremiyormuş gibi yaptı ve bağırdı. Bu hödük arkadaşlığımızı yanlış yorumladı. Onu yakalayacak olursam şu koca taşı gerisine yapıştıracağım. Sonra taşı dediği yere isabet ettirdi. Görünmez olduğuna göre Calandrin şikayet konusu bulamadı. Bu Calandrin'in hiç aklı yoktu. Buffa Macco onun saflığını çocuk beklediğini inandıracak kadar kötüye kullandı. Bu işten kurtuluşu Calandrin'e bir çift yemeklik iğdiş horoza mal oldu. Buffa Macco ardından da ermiş bakireyi ayı yavrusuna dönüştürdüğü çocuk İsa ile birlikte tasvir ederek parasını aldığı köylüyü gördü. Kendisini manastır kilisesinin duvarlarını resimlerle süslemekle görevlendirmiş olan Faenzalı hanımların baş rahibesinde gördü. Kadına resimlerdeki kişilerin tenlerinin daha taze görünmesi isteniyorsa boyalara iyi şarap katmak gerektiğini söyleyip imanı üzerine yemin etmişti. Baş rahibi tablolarındaki tüm aziz ve azizeler uğruna piskoposlar için saklanan şarabı verdi. O da tenlerin tonunu canlandırmak için zincifreye güvenip şarabı içti. Aynı baş rahibi hanıma üzerine palto geçirdiği testiyi usta ressam diye yutturduğu yukarıda anlatılmıştı. Buffa Macco ardından küçük düşürmüş, alaya almış, kandırmış ve işletmiş olduğu kişilerden oluşan uzun bir kuyruk gördü. Bunların arkasından da Perugia meydanında başına dere kayası balıklarından bir taş giymiş olarak keyifle resmettiği büyük ermiş Herculan, haçı, sivri piskopos başlığı ve ayin cübbesiyle geliyordu. Tüm oradan geçerken öşlerini almış olan maymunu kutluyordu. Canavar ise ağzını cehennem kapısından daha geniş biçimde açarak kahkahalarla gülmekteydi. Buffa Macco yaşamında ilk kez kötü bir gece geçirmişti. Hugh Rebele 6. Veronalı Hanım Kız ölürken dedi ki, ey şeytan, benim ruhumu da gövdemle birlikte yanında götür. Gravia'da Ermiş Johannes Kilisesi'nde Parisilerle ilgili kitabın 40. geniş yorumunda çok ünlü Yüce Baba'nın kutsal yazılarının üstün açıklanışında ol. Maillardum 1511. Bu Verona'daki Santa Croce Manastırı arşivlerinde R.P. Adonedoni tarafından bulundu. Verunalı bayan Eletta son derece güzel ve biçimliydi. Kentin tarih ve masal bilgisine sahip papaz çömezleri, onun annesini Latone, Leda ve Semele diye adlandırıyor. Böylece verdiği meyvenin, sözü geçen hanımın kocası ve aşıkları gibi ölümlü bir erkek yerine Tanrı Jüpiter tarafından şekillendirildiğine inandıklarını anlatmak istiyorlardı. Ama en bilgeleri, özellikle benden önce Santa Croce'nin muhafızlığını yapan Fra Battista, böyle tensel bir güzelliğin ölürken ne büyük bir sanatçı yok oluyor dediği duyulan Neron anlamında sanatçı olan şeytanın eyleminden ortaya çıktığını düşünüyordu. Tanrı'nın madenleri işletmekte yetenekli düşmanı şeytanın tensel yapıda da kusursuzluğa vardığından kuşku duyulamazdı. Sizinle konuşan ben, dünyadan oldukça büyük bilgi birikimi edinmiş olarak sayısız kez insan türünün düşmanı tarafından imal edilmiş beceriksiz adamlar ve insan yüzleri gördüm. Bundaki hile hayranlık uyandırıcıdır. Aynı şekilde şeytanın kadınlara yaptığı çocuklardan da haberim var. Ama bu konu üzerine mezhebim tarafından dilim kilitlenmiştir. Demek ki bayan Eletta'nın doğumu üzerine üretilen garip söylentileri dile getirmekle yetineceğim. Bu hanımı ilk kez 1320 yılının kutsal cumasında Verona meydanında gördüm. O sırada 14 yaşını doldurmak üzereydi. O günden sonra da gezintilerde ve hanımların sıkça gittikleri kiliselerde onu tekrar tekrar gördüm. İyi bir işçinin elinden çıkmış bir resme benziyordu. Altın rengi küçük bukleli saçlara, beyaz bir alna, ancak değerli taş mavi zümrütte görülen renkli gözlere, pembe yanaklara, kalkık ve zarif bir buruna sahipti. Ağzı aşk meleğinin yayına benziyor ve gülümsediğinde insanı can evinden vuruyordu. Çenesi de ağzı kadar güleşti. Bayan Eletta'nın tüm bedeni aşıkların arzusunu imrendirecek şekilde yapılmıştı. Göğüsleri hiç büyük değildi ama bunlar bluzunu iki dolgun ve pek tatlı bir çift yuvarlaklıkla doldurmaktaydı. Kutsal doğam gereği olduğu kadar onu kent giysileri içinde gizli ve örtülü gördüğüm için de üzerini kaplayan kumaşın kusursuzluklarını belli ettiği bedeninin öteki bölümlerini anlatmayacağım. Size şu kadarını söyleyeceğim ki bayan Eletta alıştığı üzere San Zanone Kilisesi'ndeki yerini aldığı zaman Hazreti İsa'nın kutsal bedeninin yükseğe kaldırılışı sırasında yapılması gerektiği gibi ister ayağa kalkmak için, isterse diz çökmek ya da alnını döşemeye dayamak için olsun harekette bulununca erkeklere hemen onu göğsüne sıkıca bastırma arzusu veriyordu. Bu arada bayan Eletta 15 yaşına doğru çok bilgili, oldukça ünlü ama çoktan yaşını başına almış avukat Messer Antonio Torlota ile evlendi. Adam öyle şişman ve şekilsizdi ki onun yazılarını koyduğu büyük deri torbayı taşırken görenler torbalardan hangisinin diğerlerini sürüklediğini bilemiyordu. Erkeklerin şanı ve selameti üzerine kurulu evliliğin kutsallığı dolayısıyla Verona'nın en güzel kadınının böyle çok yaşlı, sakat ve harabeye dönmüş bir adamla yattığını düşünmek acı vericidir. En bilge kişiler şaşkınlıktan çok acıyla kocasının kendisine tanıdığı özgürlüklerden yararlanan Antonio Torlota'nın genç karısının tüm gece boyunca haklı ve haksızla ilişkin tüm güçlükleri çözmek üzere kentin en yakışıklı efendilerini kabul ettiğini gördüler. Ama bundan aldığı zevk onlardan değil kendisinden kaynaklanıyordu. Kendisini seviyor ama onları sevmiyordu. Kendi teni için olandan başkası ona keyif vermiyordu. Arzusunda, niyetinde ve cilvelerinde kendine dönüktü. Bundan dolayı bana öyle geliyor ki tensel günah fazlasıyla yoğunlaşmıştı onda. Çünkü bu günah bizi Tanrı'dan ayırsa da durumun ağırlığını kavrattığı kadarıyla yüce yargıcın tensel günahkarlara pintilerden, hainlerden, hemcins katillerinden ve kutsal şeylerin ticaretini yapan kötü kişilerden daha az öfkeyle baktığını söylemek doğru olur. Kendileri değil, başka kişiler halinde olan şehvetli insanlara şekil veren kötü arzular onlara, zayıflamış da olsa gerçek aşkı ve erdemi ortaya koyma fırsatı verir. Tüm aşklarında sadece kendini seven bayan Eletta'nın zinaları böyle bir şey arz etmiyordu. Bu durum onu Tanrı'dan olduğu kadar arzularına karşı koyamayan öteki kadınlardan da ayırıyordu. Onların arzuları başkalarından kaynaklanıyordu. Bayan Eletta'nınkiler ise kendisine aitti. Bu konuda söylediklerim öykünün devamının daha iyi anlaşılması içindir. Bayan Eletta 20 yaşında hastalandı ve öleceğini hissetti. O zaman güzel bedeni için derin bir merhametle gözyaşı döktü. Kadın hizmetçilerinden en değerli süslerini kendisine takmalarını istedi. Aynanın karşısına geçip son bir kez özgün güzellikleriyle sevinç duymak üzere iki eliyle göğsünü ve kalçalarını okşadı. Bu tapılası bedenin nemli toprakta solucanlar tarafından yenmesine gönlü hiç razı olmadığından inanç ve umutla derinden içini çekti. Şeytan, pek sevgili şeytan, ruhumu ve bedenimi al. Şeytan, benim tatlı şeytanım, yakarışıma kulak ver, ruhumu bedenimle birlikte sen al. Bayan Eletta gelenek uyarınca yüzü açık olarak San Zenone'ye götürüldü. İnsanın belliği bu kadar güzel bir ölü gördüğünü anımsamıyordu. Rahipler onun çevresinde ahirete göçenlerin duasını seslendirirken o sanki görünmeyen bir aşığın kolunda kendinden geçmiş gibi duruyordu. Ayinden sonra Bayan Eletta'nın sıkıca kapatılan tabutu San Zenone Kilisesi'ni çevreleyen ve bazıları eski lahitlerden oluşan mezarların arasında kutsal toprağa verildi. Ama ertesi gün ölünün üzerine atılmış toprak kaldırılmıştı. Tabutun açık ve boş olduğu görüldü. 6. ayrımın sonu sayfa 73.